Ayrım 3. Yol ayrımında Türkiye. Selçuk Şirin. Sayfa 35. Bir kalkınma masalının sayılarla imtihanı. Birleşmiş Milletler Gelişme Fonu UNDP 2014 Beşeri Kalkınma Endeksini 24 Temmuz'da açıkladı. Ülkemizin kalkınma masalını her gün geçmişimizi referans alarak dinliyoruz. Bu masalı zaman zaman rakamların testine tabi tutmakta fayda var. Zira dünyada bir global rekabet yaşanıyor ve asıl başarı o rekabet içinde bizim nerede olduğumuz. UNDP Beşeri Kalkınma Endeksi işte tam da bu işlevi yerine getirmek için bizim vergilerimizle hesaplanmış. Peki kalkınmada, beşeri kalkınmada dünyada neredeyiz? Rakamlara dalmadan UNDP Beşeri Kalkınma Endeksine dair birkaç teknik not vermek istiyorum. Öncelikle bu veri tabanını hazırlayan kurum, dünyada kalkınma ve refah üzerine en kapsamlı araştırmaları yapan ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda görevlendirdiği UNDP. Bizler daha ziyade Kemal Derviş'in başkanlık yaptığı dönemde tanıdık bu önemli organizasyonu. Ama dünyada kalkınma ve refah denince akla ilk gelen organizasyon bu. UNDP 1990'dan beri her yıl Beşeri Gelişim Endeksi yayımlıyor ve bu veri tabanıyla kamuoyuna her bir ülkeyi uluslararası standartlara göre değerlendirme fırsatı sunuyor. Aralarında Nobel ödüllü ekonomistlerin de yer aldığı geniş bir heyet tarafından hazırlanan bu endeks bir mihenk taşı kabul ediliyor. Zira refah ve kalkınma sadece ekonomik göstergelerle değil, aynı zamanda sağlık, eğitim, gelir eşitsizliği, toplumsal güven gibi konularda hesaba katılarak hesaplanıyor. Peki UNDP Beşeri Kalkınma Endeksinde neredeyiz? Dünyada insani kalkınma seviyesi hesaplanan 187 ülke arasında Türkiye 69. sırada yer alıyor. Norveç, Avustralya ve İsviçre zirvede. Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Nijer ise listenin sonunda. UNDP ülkeleri sadece sıralamıyor, aynı zamanda 4 lige ayırıyor. Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük insani gelişim seviyesine sahip ülkeler. Birinci Kalkınma Ligi'nde Yunanistan ve İtalya gibi AB ülkeleri var. Ama Küba, Polonya ve Şili de var. İkinci ligde ise bizimle birlikte Malezya, Lübnan, Azerbaycan ve Tunus yer alıyor. Yıllara göre gelişmişlik seviyemizin seyrine baktığımızda ise genel bir iyileşme söz konusu. 1980 yılında bir tam puan üzerinden 496 olan beşeri kalkınma puanımız 1990 yılında 576, 2000 yılında 653 ve 2010 yılında 738 olmuş. Her 10 yılda yüzdelik artış olarak hesapladığımızda ise 1980'lerde %6.2, 1990'larda %5.3 ve 2000'lerde %8.5 oranında bir beşeri gelişme söz konusu. Son 5 yılda ise Ruanda, Suudi Arabistan ve Zimbabwe ile birlikte Türkiye en çok aşama kaydeden ülkelerden biri. Fakat bu gelişmenin önemli bir kısmı 2011 öncesi yaşanmış. Maalesef beşeri gelişme bakımından son 3 yıldır olduğumuz yerde sayıyoruz. Raporda benim en çok ilgimi çeken verilerden biri toplumsal güvene dair vahim halimiz. Türkiye'de birbirimize güvenmediğimizi biliyordum ama bu rapor ülkemizdeki toplumsal kutuplaşmanın dünyada pek eşi benzeri olmayan bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Dünyada bizim kadar birbirine güvensiz bir toplum yok. Her 100 kişiden sadece 8'i, evet %8, başkalarına güveniyor. Birbirimize güvenmiyoruz ama garip bir şekilde devlete güveniyoruz. Türkiye'de devlete güveniyorum diyenlerin oranı %53. %8'lik güven oranına yakın olan ülkeler elbet var ama onların çoğu iç savaş mağduru ülkeler. Bu sonuçlar hepimizi kaygılandırmalı. Özetlersek dünyanın 18. ekonomisi olan ülkemiz, beşeri kalkınma bakımından dünyada 69. sırada. Bizimle birlikte OECD içerisinde yer alan ülkelerin neredeyse tamamı beşeri kalkınmada birinci ligde yer alıyor. Biz ise yıllar itibariyle bir ilerleme kat etsek de bu ilerleme son birkaç yılda durmuş durumda. Oysa Şili ve Polonya gibi ülkeler beşeri kalkınmada birinci lige çıkmayı başarmış. Güney Kore'de lig adlayan ülkeler arasında. Son yıllarda bu kadar kalkınma hikayesi dinleyip Lübnan'la Kazakistan arasında bir yerde olduğumuzu görmek için UNDP verisini beklemeye gerek var mıydı bilmiyorum. Ama durumumuz bu. Atanamayanların faturası hepimize. Üç genç üniversite mezunundan biri işsiz ve bu gençlerin tek umudu atanmak. Atanamayanlar meselesinin boyutlarına Twitter'da bir bakanla girdiğim diyalog sırasında vakıf oldum. Birkaç dakika içinde binlerce atanamayan bakandan kadro istemeye başladı. Gençler isyan ediyordu. Bizden istenen her şeyi yaptık. Çalış üniversiteye gir dediler, girdik. Olaylara karışma, mezun ol dediler, olduk. Sonra bir daha sınava gir dediler. KPSS'de derece yaptık. Ama hala atanamıyoruz. Mesleklerinin başına yeni bir ünvan koyan yeni bir kuşak bu. Atanamayan mühendisler, atanamayan öğretmenler ve atanamayan İİBF'liler. Bu gençler kolay yetişmiyor. Son verilere göre 1 milyon 600 bin üniversite mezunu artık iş bulmaktan ümidi kesmiş durumda. 1 milyon mezun da KPSS'ye giriyor. Peki bu gençler çok kolay mı yetişiyor ki onlara bu kadar hoyratça davranıyoruz? Çalışıp zor sınavları geçen, aileleri tarafından büyük fedakarlıkla okutulan gençlerden söz ediyoruz. Eğitim için harcanan kamu kaynakları da cabası. Bu emek ve yatırımı hovardaca heba edecek kadar zengin bir ülke değil Türkiye. Artık doğal kaynağı ya da jeopolitik üstünlüğü olan ülkeler değil, insanını iyi eğiten ülkeler ekonomik olarak daha başarılı oluyor. Finlandiya'dan Güney Kore'ye bu yeni ekonominin yıldızları varlarını yoklarını eğitime borçlular. Biz ise bu rekabet ortamında en iyi eğitilmiş yurttaşlarımızı ekonomik hayatın dışında tutuyoruz. Nasıl büyüyecek bu pasta? Atanamayanlar ne istiyor? Atanamayan her kesimin ayrı bir talebi olsa da hepsinin buluştuğu birkaç nokta var. Adil bir atama sistemi. İİBF'li gençler son derece sistematik olarak hazırladıkları raporda PTT, belediyeler ve gümrük memurluklarının daha adil olan merkezi alıma dönmesini istiyorlar ve mülakatlarda video kaydı gibi akılcı çözüm yolları öneriyorlar. İİBF'li gençler 40 bin kişilik kadro gibi somut bir talebin yanı sıra takdire şayan bir politika öneriyorlar. Özel sektörde gerekli düzenlemelerin yapılması ve mezunların eğitimini aldığı işleri yapabileceği istihdam politikalarının uygulanması. İstihdam politikaları deyince özel sektöre bakalım. Yeni iş kurabiliyor muyuz? Var olan özel sektör şirketlerini ayakta tutabiliyor muyuz? Çalışma çağındaki 1000 kişi başına düşen yeni şirket sayısı aşağıda. Türkiye'de her 1000 kişi başına yeni bir şirket kurulurken bizimle aynı ligde olan Rusya bizden 4 kat, Brezilya'da ise 2 kat fazla şirket kuruluyor. 2014 yılının Ekim ayında yayımlanan resmi verilere göre 4 ilimizde tek bir şirket kurulmamış dersem sanırım bu veri anlaşılmış olur. Bırakın 4 ili, 31 ilimizde kurulan şirket sayısı tek haneyi geçmiyor. Madem az şirket kuruyoruz, o halde var olanları ayakta tutabiliyor muyuz? Burada da son yıllarda ciddi bir kötüye gidiş söz konusu. 2000 senesinde 100 şirketten yalnızca 6'sı kapanırken bu oran son yıllarda 35-40 bandında. İşte gençler böyle bir özel sektör ortamında atanmaya mecbur kalıyor. Üretken yaştaki 1000 kişiye düşen yeni şirket sayısı adlı bir grafik var. Size bu grafiği anlatmaya çalışayım. En soldan başlayarak Avustralya 1000 kişiye 12.2 şirket, İngiltere 11.0 şirket, Rusya 4.3, Fransa 2.9, İspanya 2.7, Brezilya 2.2, Güney Kore 2.0, İtalya 1.9, Almanya 1.3, Japonya 1.2, Kanada 1.1, Meksika 0.9, Türkiye 0.8, Endonezya 0.3, Hindistan 0.1. Veriler WDI, World Bank. Kurulan her 100 şirkete karşı kapanan şirket sayısı. 1985-86'da bu 7 civarında oynarken 87-88'de 4, 89'da 9'a çıkıyor. Ondan sonra 90'la 2000 arasında 1, 3, 5, 6 gibi yükselmeler var. 2001'de 8, 2002'de 12, 2003'te 17, 2004, 2005'te 19, 2006, 2007, 18, 2008, 20, 2009, 28, 2010, 26, 2011, 28, 2012'de en yüksek noktasına ulaşıyor 40, 2013'te 35, 2014'te tespit edilen güne kadar 24. Veriler şirket, kooperatif ve ticaret ünvanlı iş yerleri istatistikleri ve kurulan kapanan şirket istatistikleri. Grafik ve hesaplama Çağdaş Şirin. Türkiye'de iş kurmak zor. Son olarak gençlere neden kendi işini kurmuyorsun diye sorabiliriz. Bu konuda da elimizde çok yeni bir veri var. Dünya Bankası'nın açıkladığı İş Kolaylığı Endeksi. Tüm dünyadaki özel sektör ekosistemini detaylıca inceleyen bu endekste Türkiye yeni iş kurma kolaylığında 79. sırada. Geçen yıla göre tam 15 ülke bizim önümüze geçmiş. Dünyanın 18. ekonomisi özel sektöre girmeyi bu denli zorlaştırarak bu çağda nasıl rekabet edebilir? Sonuç olarak atanamayan gençlerin sorunları kişisel değil, milli bir sorun. Devlet bu soruna bir taraftan daha adil bir atama politikasıyla, diğer taraftan da kalıcı yapısal reformlarla yaklaşmalıdır. Ülkemizin en iyi yetişmiş kesimini kendi kaderleriyle baş başa bırakmanın faturası, dünyayla rekabetten uzaklaşmak demek. Türkiye özel sektör için girişimci bir ortam hazırladığında, üniversite mezunu gençler siz zorlasanız da ünvanlarının önüne atanamayan yazmayacak. Devlet kapısında kadro derdine düşmeyecektir. Sofrada ekmek derdi varken öğretmene zam. Nedendir bilmiyorum ama bizde eğitim sorunları ekonomik sorunlardan bağımsız bir başlık altında ele alınır. Bu nedenle de eğitimle ilgili talepler, ekonomik realiteler gerekçe gösterilerek ikinci plana itilir. Örneğin öğretmenlik mesleğinin prestijinin yükseltilmesi ya da okul öncesi eğitimin ülkenin tamamına yayılması gibi talepler, ülkenin ekonomik koşulları henüz hazır olmadığı için dikkate alınmaz. Sofrada ekmek derdi varken öğretmenlere daha fazla maaş vermek, işsizlik bu kadar yüksek iken kaliteli okul öncesi eğitimi ülkeye yaymak, abesle iştigal olmasa da gayri gerçekçi talepler olarak görülür. Yani önce ekonomik kalkınmamızı gerçekleştireceğiz, sonra eğitime daha fazla yatırım yapacağız. Eğitim talebi ekonomik kalkınmanın bir sonucu mudur, yoksa kaliteli eğitim olmadan kalkınmak mümkün müdür? Bu sorulara yanıt vermek için dilerseniz önce ülkemiz ekonomisinin bir fotoğrafını çekelim. Ekonomik kalkınmanın temel göstergesi kişi başına düşen milli gelirdir. Sayfa 33'te paylaştığım grafikte Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelir artışının 1960'tan 2013'e kadarki seyrini izleyebilirsiniz. Grafikte de görebileceğiniz gibi reel 10 yıllık dönemlerde ortalama %45'e denk gelen bir gelir artışı söz konusudur. Biliyorum pek çoğunuz bu veriye itiraz edeceksiniz. Zira Türkiye ekonomisi son 10 yılda 4 kat büyüdü sözünü de çok duyuyoruz. Ki bu veri de doğru bir veridir. Yani hem kişi başı milli gelir son 10 yılda reel olarak %45 arttı, hem de Türkiye ekonomisi aynı dönemde 4 kat büyüdü. Bu iki verinin de doğru olduğunu bir evvelki cümleyi dikkatli okuyan okurlar fark etmiştir. Birinci veri kişi başına reel artışı, ikinci veri ise ülke ekonomisindeki nominal artışı işaret etmektedir. Gelir hesaplarında asıl olan satın alma gücü olduğu için tabii ki bakmamız gereken veri reel artış verisidir. Zira cebinizdeki paranın üzerinde ne yazdığı değil, o paranın piyasada neyi satın alabildiği önemlidir. Bir ülkenin ekonomik olarak kalkınmışlık seviyesini anlamak için asıl bakmamız gereken veri o ülkenin kendi içinde nereden nereye geldiği değil, o ülkenin dünyada nereden nereye geldiğidir. Kapalı bir ekonomik sistemde kendi içinizde mucizeler yarattık diyebilirsiniz. Ama içinde bulunduğumuz global rekabetçi piyasa koşullarında böyle bir seçeneğiniz yok. Dünya ekonomisinin hızla entegre olduğu bir çağda başarı kriteri sizin benzer ülkeler arasındaki konumunuzu ne kadar güçlendirdiğinizle ölçülür. Bu bağlamda Türkiye'nin ekonomik kalkınmışlığı hakkında daha gerçekçi bir fikir elde etmek için sayfa 33'teki grafiğe bakmak yeterli olacaktır. Benzerlerimize de benzemiyoruz. Sayfa 33'teki trend analizinden de görebileceğiniz gibi kişi başı milli gelir sıralamasında 1960'ta Türkiye az farkla Yunanistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak 1970'lerden itibaren Yunanistan aradaki farkı açıyor ve daha da önemlisi İspanya bizi geçiyor. 1980'lere geldiğimizde uzunca bir süre bizi geriden takip eden Güney Kore'de ekonomik olarak ciddi bir sıçrama yapıyor. Belki sizi şaşırtacak ama 200 milyon nüfuslu Brezilya'da 2000'li yılların sonuna doğru bir atak yapıp bizi geride bırakıyor. Sonuç itibarıyla 1960'ta yakın ara lider başladığımız yarışa 2012 yılında sonuncu olarak devam ediyoruz. Peki bu 5 ülke yerine dünya ortalamasıyla kıyaslama yaptığımızda durum ne dersiniz? Orada da şunu görüyoruz. Dünya ne kadar kalkındıysa biz de o kadar kalkınmışız. Yani Türkiye'nin milli gelir seyri ile dünya ortalamasının yıllar içerisindeki seyri neredeyse birebir örtüşüyor. Örneğin 2000'li yıllarda tüm dünya bir atağa kalkmış ve dünya ortalaması sıçramış. Biz de sıçrama yapmışız. Öte yandan Avrupa Birliği ya da OECD ortalamasıyla Türkiye'yi kıyasladığımızda aradaki gelir uçurumunun son 10 yılda açılmaya devam ettiğini görebiliriz. Yani kendi içimizde her ne kadar mucizeler yarattığımızı düşünsek de dünyadaki rekabetçi ortamda giderek geriye düşüyor ve dünya ortalamasına yaklaşıyoruz. Bütün bu ekonomik verileri şunun için veriyorum. Türkiye son yıllardaki başarısına rağmen ekonomik olarak dünyada hedeflediği noktaya gelebilmiş değildir. Hatta biraz daha teknik bir terimle ifade edersek, Türkiye ekonomistlerin orta gelir tuzağı dediği kişi başı 5-15 bin dolarlık milli gelir bandına sıkışıp kalmış onlarca ülkeden biridir. Ekonomistlerin dikkat çektiği gibi milli geliri bu aralıklı olan ülkeler oldukça kısa sürede mesafe kat edebilmektedir. Örneğin yıllık geliri 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkan ülke bulmak çok kolaydır. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı da buna bir örnektir. Ama nadir olan ülkelerin 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkmasıdır. Son yıllarda bu gelir eşiğini sağlayan ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. İspanya, Yunanistan ve Güney Kore bu anlamda orta gelir tuzağını başarıyla atlatmış sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Şimdi yazının başlangıcında sorduğumuz soruya, yani eğitimle refah arasındaki ilişkiye dönelim. Evet, belki orta gelir tuzağı içindeki ekonomik büyüme sürecinde eğitim ikincil kalabilir. Zira bu süreçte doğal kaynaklar, tarım ve inşaat gibi sektörler büyük bir rol oynayabilmektedir. Ancak bu sektörlerin hiçbiri bir sonraki süreçte, yani orta gelir tuzağını aşma sürecinde yeterli olmamaktadır. Çünkü ekonominin birinci ligine çıkmanın yolu eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi tersine çevirmekten geçmektedir. Türkiye şu an içinde bulunduğu orta gelir tuzağından önce kalkınma, sonra eğitim mantığıyla çıkamayacaktır. Tam tersine Türkiye gibi ülkelerin yapması gereken eğitimi kalkınmanın lokomotifi yapmaktır. Nitekim son yıllarda bizi geride bırakan Brezilya'nın bütçeden eğitime en fazla para ayıran ülke olması ve bulduğu yeni petrol rezervlerinden gelecek geliri doğrudan eğitime aktarması dikkate alınması gereken bir stratejik hamledir. Türkiye ekonomik anlamda şimdiye kadar geldiği noktaya eğitime öncelik vermek zorunda kalmadan gelebilmiştir. Ancak Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşıp yurttaşlarına dünyadaki gelişmiş ekonomilerin sunduğu yaşam standardını sunabilmesi için katma değeri yüksek sektörlerde istihdam yaratacak iş gücü yetiştirmekten başka çaresi yoktur. Bu anlamda elbette eğitimle birlikte toplumsal yaşamın her alanında ortak aklı harekete geçirecek demokratik kurum ve kuralların pratiğe dökülmesi de bir eş önceliktir. Uluslararası geçerliği en yüksek veri tabanı olan PISA'nın ekonomi kuruluşu OECD tarafından geliştirilmiş olması tek başına bu yazının başlığında altını çizdiğim noktanın ispatı aslında. Dünya çoktan bunun farkında ama biz de uyansak iyi olacak. Çünkü eğitim demek ekonomi demektir. Tam da bu nedenle asıl sofrada ekmek derdi varken öğretmenlere daha fazla maaş vermek gerekiyor. Dipnot. Bu yazının konusu eğitim olduğu için demokratik reformlara girmiyorum. Ancak eğitim alanında somut olarak atmamız gereken adımlar konusunda sizleri PISA 2012 değerlendirmesi, Türkiye için veriye dayalı eğitim reformu önerileri raporuna göz atmaya davet ediyorum. Adresi http://www.tusiat.org/rsc/shared/file/tusiat-pisa-rapor-baskı.pdf. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 43.